Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Sevgili takipçilerimiz, dinleyicilerimiz, herkese merhaba.
Merhabalar.
Bugün Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin Kurnaz ve ben 18.sine geldik. Bugünkü konumuzun ne olacağını zaten geçen podcastimizde ilan ettik. Güncel konulara devam ediyoruz. O kadar güncel ki her gün karşılaşıyoruz. Instagram'da karşılaşıyoruz. Bir tane hikaye koymuş bir Instagram kullanıcısı. Diyor ki karpuz almaya gittim, fiyatını sordum. Fiyat çok fazla geldi. Yanımda da başka birisi vardı. Abi karpuzu bölüşerek alalım dedi. Karpuzun yarısını biri, yarısını öbürkü alıyor ve arabasında yarım karpuzun çekimini gösteriyor. Bir tanesi benim başımdan dün geçti. Benim burada bir market var. Ben Sarıyer'in üstünde, Sarıyer merkeze çok yakın ama Zekeriya Köy yolu üzerinde oturuyorum. Marketin de ismini vermeyeyim. Zaten herkes önünden geçiyordur. Alışveriş ettiğim iki marketten biri. Oradaki manavı da tanıyorum. Marketin içindeki manavı. Kiraz baktım. Aa çok güzel kirazlar var. Bu ne kadar dedim. 520 dedi. Yahu 520 lira nasıl kiraz oluyor falan. Baktım orada çelimsiz kiraslar da var. Aa dedim bunlar herhalde ucuzdur. O da 395. Valla samimiyetimize istinaden marketteki manava burada söyleyemeyeceğim, kullanamayacağım şeyleri arz ettikten sonra ikisini de almadım. Ama gel gelelim domatese gelince, domates uçsa da alıyoruz çünkü domates yenir yani. Kahvaltıda, yemekte kullanılır. Ben bekar bir adamım, kullanmam da yemekte. Yani durum böyle. Ha yaz geldi, bunlar ucuzlayacak mı? Kurnaz'a soruyorum. Kurnaz diyor ki bu yaz ucuzlama bekleme çünkü don var. Şimdi nereden biliyor bu adam? Kurnaz çünkü Mersin'e gitti. Bütün 20 tane İçel bölgesi köyü dolaştı. IPA 3 diye bir Avrupa Birliği'nin pre-assistance yani Avrupa Birliği'ne üye olma sürecindeki ülkelere belli konularda Avrupa Birliği seviyesine gelmeleri için bir destek sağlayan proje tipi var. Kurnaz açıklar. Bu proje tipi kapsamında desteklenen bir proje için Kurnaz köylerde dolaştı. Günlerce dolaştı ve 18. bölümümüzün de konusu bu. Ben de bu bölümde fiştekleyici olarak, fiştekleyici şu, Kurnaz'ı biraz böyle dokundurup konuşturacağım. Ondan sonra çok kendini kaybederse de, çünkü sorun büyük, öyle anlıyorum. Biraz aman abi dur falan diyeceğim. Kurnaz'cığım buyur.
Evet, şimdi öncelikle biraz bu projelerden bahsedelim. Bunlar nedir, nereden geliyor, nasıl çalışıyor? Avrupa Birliği diyor ki ya işte siz yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. Dolayısıyla biz nasıl çalışıyorsak siz de ona benzer bir çalışma usulüne doğru girseniz iyi olur. Ve yani Avrupa Birliği'nde işler nasıl yapılıyorsa onu öğrenmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Bizim hani çok kontrolden çıkma olarak söylemeyeceğim ama Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi olarak verdiğimiz bir proje vardı. 3 belediye bunun tarafıydı. Seyhan Belediyesi, Rize Belediyesi ve İstanbul Beşiktaş Belediyesi. Maalesef bütçeyi almamıza rağmen Beşiktaş Belediyesi belgelerini tamamlamadığı için para geri gitti. Alamadık.
Oo.
Evet.
Ciddi mi?
Evet, bayağı bir yüksek bir bedeldi hem de bu. Yani bundan sonra Beşiktaş Belediyesi ile pek bir projeye gireceğimizi sanmıyorum. Biz bu şekilde çok projeye giriyoruz. Çünkü Türkiye'de çok sivil toplum kuruluşunun, belediyelerin, yani sanayi odalarının falan inanılmaz ihtiyaçları olabiliyor iklim değişikliği açısından bakıldığında. Bir başka projeyi bize Mersin Ticaret ve Sanayi Odası teklif etti. Dediler ki ilk gittiğimizde burada narenciye artık yavaş yavaş yapılmaz hale geliyor. Yerine ne olur? Biz de tamam dedik, olur ama yani biz gökten anlarız. Yani havadan ne düşer, hava sıcaklığı nedir, nem nedir, yağış ne kadar olur, bunları konuşabiliriz ancak sizinle. Dolayısıyla tarımcı bulmanız lazım. Onlarda Tarım Bakanlığı'nın bir araştırma merkezi var, Alata diye. Onları davet ettiler. Dolayısıyla biz havadan ne geldiğini söylüyoruz, şartların nasıl değiştiğini ve değişeceğini söylüyoruz. Alata'da o şartlara uygun hangi sebze meyveler olabilir? İçel. Yani Mersin çevresinde, hatta yani Çukurova genelinde. Bunları anlatmaya çalışıyor. Böyle bir proje.
Bu aslında gayet mükemmel bir kombinasyon.
Evet evet.
İki işi de çok iyi anlayan gruplar bir araya gelmişler. Bu Türkiye'de oldukça zor bir şey aslında. Anlaşacaklar da o kadar mesafe var. Bir bilim insanı işini gücünü bırakacak, oraya gidecek, dolaşacak. Bu da senin yaptığın aslında bir fedakarlık yani, onu da söyleyeyim.
Ve hani dinleyenler şunu bilsinler, bunu neredeyse bilabedel yapıyoruz.
E tabii o standart.
Öğrenciler bu işteki işte çalışanlar falan birazcık destek alıyorlar ama öğretim üyeleri neredeyse para almıyor bu tür projelerden. Hani biz vatan millet Sakarya'da gidiyoruz bu işe. Şimdi biz bütün neredeyse çalışmaları bitirdik. Yani bu tür projelerin bir tane de zorunlu parçası var. O da bu işi yaptıktan sonra çiftçilere anlatmanız gerekiyor. Yani sadece kendimiz yaptık araştırmayla bu iş bitmiyor. Çiftçilere gidip tek tek anlatacağız bunu. Bir kapanış konferansı var. Biraz daha herkese anlatacağız. O da Haziran ayının sonunda olacak. Şimdi biz çiftçilere anlatmak üzere Mersin'deki köyleri dolaştık. Ve burada tabii sanayi odasının artı belediyenin faydası, o çiftçilerin toplanmasını sağlıyorlar. Ziraat odası var. Onlar çiftçileri çok iyi tanıyor. Biraz moderatörlük yapıyorlar bu konuda. Biz de elimizden geldiğince çiftçilere yani bu projede neler çıktığını anlatıyoruz. Şimdi bu konunun genel kapsamı. Ama neler oldu kısmına gelecek olursak.
Şimdi tabii bu geziyi yaptığım zaman tam donun ertesi. Dolayısıyla bu Türkiye'de hani üstüne başka podcast'ta da değindiğimiz don olayı, yani Türkiye'nin genelini, 81 ilin 65'ini etkileyen, bazı yarar olarak sıcaklıkların -15'i gördüğü, öncesindeki beklenmeyen yüksek sıcaklıklar nedeniyle çiçeklenmenin olduğu, onun üstüne gelen donun etkilerinde sen gördün.
Evet, kesinlikle. Yani daha kötüleri de var ama bahçelerde çok çok rahat görüyorsunuz bunu. Şimdi şunu söyleyeyim. Birincil olarak evet, don korkunç bir problem. Bu sene mahvetti ortalığı. Ancak çiftçinin ana derdi bu don değil.
Daha çok ilginç.
Yani çiftçi evet bu sene dondan çok şikayetçi. Donla ilgili pek çok konudan şikayetçi. Ama esas derdi don değil. Esas derdi uzun vadede bu tür problemlerden nasıl kurtulabilecekleri ve nasıl önlem alabilecekleri. Bu bir. Sonra yaşlanmadan çok şikayetçiler. Yani çiftçilerin ortalama yaşı 55'i geçmiş durumda.
58 diye
evet,
belli referanslarda okuyorum.
Evet. Ondan sonra tabii sosyal medyada ben 58 dediğimde herkes benim üstüme yürüdü. Yok canım, o hesap yanlıştır, şudur budur. Şimdi iki tane şey. Birincisi, gidip çiftçiye baktığınız zaman çiftçi kendisi söylüyor zaten. Yani öyle genç 18, 20, 25, 30 kimse yok. Yani genç dedikleri 35-40 aralığındaki arkadaşlar.
İnsanların oğulları, kızları, bunlar daha çok aile müesseseleri diyelim tırnak içinde.
Konuştuğumuzun hepsi küçük çiftçiydi bu arada.
Onların hiçbiri zaten köyde yaşamıyor.
Evet, evet.
Köye belki hasat zamanı falan geliyor, çok sınırlı olarak, işlerinden izin alarak vesaire. Onun dışında özellikle donun vurduğu zamanlarda zaten köyde değiller.
Evet, şimdi ikinci kısım bunda. Çiftçi devletin bu konuyla çok ilgilenmemesinden şikayetçi.
İlgilenmiyor mu hakikaten, yoksa aktaramıyor mu?
Şöyle, hani bu devlet değil, çiftçi değil, tamamen benim şahsi görüşüm. Türkiye ve bizim içinde bulunduğumuz coğrafya her geçen gün çok ciddi bir iklim krizine doğru sürükleniyor. Bu iklim krizinin ilk vuracağı nokta da tarım olacak. Şimdi dolayısıyla bizim tarımı neredeyse gündemimizin en üst noktasına taşımamız gerekiyor. Yani demin senin dediğin gibi, kusura bakma, 520 liraya kiraz yenmez bu ülkede.
Yenmez yani, mümkün değil.
Kiraz çok çok daha ucuzlayacak mı? Ucuzlayacak. Ama ne kadara ucuzlar? 150'ye ucuzlar. Pazara gittiğinde belki 100'e bulursun.
Valla manav bana abi inse 200'e iner dedi. Onu da bir bilgi olarak vereyim.
Tamam, yani yaklaşık olarak benzer şeylerden bahsediyoruz. Çünkü bizim çok farkında olmadığımız, yani sen, ben, İstanbul'da, şurada, burada yaşayan insanlar. Bu arada ben de Gömeç'teyim. Arkadan kuş sesleri falan geliyorsa dışarıda açık havada yapıyorum kaydı. Çok şaşırmayın şimdi.
Kurnaz'ım bugün çok keyifli görünüyor. Evet, yani böyle...
Zeytin ağaçları içinde.
Hafif kelde de yanmalar var. Bizimki daha pek yanmadı.
Evet. Yok, bayağı bahçede çalıştığım için dün oldu.
Şimdi... Kolay gelsin.
Şöyle bir şey var. Çiftçi diyor ki arkadaş bize esasında depolama lazım. Şimdi bu genelde çok duymadığımız bir şey. Yani biz çiftçi toplar gönderir diyoruz. Çiftçi artık akıllanmış ya da simsarlar akıllanmış diyorlar ki fiyatlar yüksek olduğu zaman satalım, fiyatlar düştüğü zaman depoya koyalım. Yani fiyatları her daim yüksek tutma amacındalar ki para kazansınlar. Bunu çok yanlış görmüyorum. Kusura bakmayın, yani çiftçi para kazanmalı, bu zaten bir numaralı nokta. Yalnız bizim Türkiye'de şöyle bir problemimiz var. Biz ürün tarladan çıktığı andan bizim soframıza ya da işte tabağımıza gelene kadar ki zamanda verdiğimiz paranın ne kadarının kimin cebine gittiğini bilmiyoruz.
1'e 5 bazen. Bir çiftçiye...
1'e 10 bile oluyor.
Evet, evet, evet, evet.
Şimdi ama bunda hiçbirimiz kalkıp suçlu şudur diyecek durumda değiliz. Çünkü bunun düzgün bir çalışması yapılmıyor. Yapmaya çalıştığımız zaman da engel olmuyor. Yani bence devletin bir numaralı yapması gereken şey budur. Yani ben kirazı üstüne 520 lira fiyat etiketi koyup onu sofraya getiriyorsam o 520 liranın kaç lirası marketin, kaç lirası halin, kaç lirası taşımanın, kaç lirası çiftçinin, bütün bunları biliyor olmalıyım.
Kaç lirası kabzımalın?
Tabii tabii.
Kaç lirası simsarın?
Yani bütün bunları biliyor olmamız lazım. Çünkü bildiğimiz zaman bu konuda bir şeyler yapabilme isteğine sahip olacağız. Çünkü çiftçi bu konudan çok şikayetçi. Diyor ki ya ben burada limonu 1 liraya satamıyorum. Siz İstanbul'da 100 liraya limon yiyorsunuz.
Hayır, şimdi çiftçilerden gelen, ben çiftçilikle ilgim yok. Senden dinlediğim İrfan Donat'ı okuyorum.
Evet.
Bir de Gökhan var, ona bakarım. Şöyle, burada çiftçinin derdi, ya kardeşim ben bunu eğer bu ürünümü toplarsam toplamaya harcadığım mı satıştan çıkartamıyorum. O zaman niye toplayayım? Yani bu kadar kötü durumda çiftçi.
Evet, tamamen o. Ama yani bunda gerçekten parmakla işte bunun suçlusu şudur diye göstermek istemiyorum. Çünkü öyle bir veri yok elimde. Ama bu verinin olması gerekiyor.
Akademik çalışma yok mu Kurnaz bundan ilgili?
Çalışma yapamaz. Hiçbir şey. Ha. Bu işe devletin, yani bu muhasebe konusu, akademik konusu değil. Yani o 520 liranın dökümünü görüyor olmamız gerekiyor. Hatta şöyle de görüyor olmamız lazım. Atıyorum çiftçi bunu 60 liraya sattıysa çiftçinin masraflarını koymamız gerekiyor. Şimdi bir tane örnek vereyim. Çok güzel bir köyde, Torosların içinde bir yörük köyünde bir teyzeyle konuşuyoruz. Teyze reçel yapıp satıyormuş.
Çok güzel, katma değerli ürüne çeviriyor yani.
Katma değerli ürün, çok güzel. Ama teyzeye diyorum ki teyze peki sen kaç defa bu ürünü toplamak için tarlaya gittin ya da bahçeye gittin? Bilmem ki diyor. Ama bunları yazmıyor musun bir kenara diyorum. Hiç, niye yazayım ki diyor. E peki ne kadar gübre attın? Bilmem. Şunu ne kadar yaptın? Hiçbir fikri yok. Şimdi dolayısıyla böyle olunca çiftçi esasında kendi masrafını çok düzgün tutabilen bir durumda değil. Bu çok kritik bir şey.
Hasılat tarafını biliyor, toplam satışından ne elde ettiğini biliyor. Fakat toplam masrafını tam bilmediği için ne kadar kar ediyor, sermayeden mi yiyor?
Öyle evet, ya. Aynen yani durumumuz bu.
Bunu bilmiyor.
Benim teyzeye anlattığım orada şu. Teyze dedim, sen bu işi yapmayacak olsan ama yapmak için birini tutacak olsan
kar edebilir misin?
Ona kaç para verirdin?
Ha.
Senin masrafın budur. Yani çalışma masrafın budur. Sonra işte şeker alıyorsun, tüp kullanıyorsun, su kullanıyorsun. 40 türlü başka şeylerin de var. Bunu yap. Aa bu tamam yaparız maparız ama yani bizim çiftçide henüz yok bu. Çok azınlıkta ben her kalemi yazıyorum diyen belki bir iki kişi. Yani bunu bütün çiftçilere söyledik. Bir iki kişi çıktı anca. Evet ben her kalemimin kaydını tutuyorum diyen. Şimdi dolayısıyla bu yapılmadığı için çiftçi kendi masrafını bilmiyor. Satış bedeli konusunda bir fikri yok çiftçinin. Bu da tabii bizim başımızı başka taraflara getiriyor. Şimdi bu fiyat konusu. İkincisi tabii dona gelelim. Donda dediğin gibi 65 ilde her türlü ürünü vurdu don. Yani Karadeniz'de fındıktan güneyde narenciyeye kadar her şey bundan etkilendi.
Bir de şöyle mesela benim Malatyalı bir dostum liseden dedi ki Malatya'da kayısı yok. Ne demek yok dedim? Yok dedi. Bu sene pratik olarak Malatya'dan kayısı çıkmaz dedi.
Evet. Yani ağaçları göreceksiniz. Ya yanlış dediğimiz şey şu. Ağaçlarda bir tane yeşil yaprak yok Mayıs ayında. Vay. Sapsarı bütün vay ağaçlar. Bu durumdalar.
Çok
iyi. Ve yani bu demin sözünü ettiğim Yörükköy'ü bir vadi Toroslar'da ve soğuk havanın nereden aktığını bile görebiliyorsunuz ağaçlardaki yanmadan.
Ya her şey belli.
Nehir gibi akmış o soğuk hava. O vadinin hafif kenarlarında gayet yeşil ağaçlar var. Ama vadinin biraz daha altına doğru inmeye başladığınızda ki onlar vadinin altını kullanmak istiyorlar çünkü daha sulak. Oralardaki ağaçların hepsi yanmış durumda. Ben biraz fotoğraf da paylaştım geçen haftadan bu konuda. Böyle problemlerimiz var. Şimdi burada devlet ne yapıyor? Devlet diyor ki ben çiftçinin hasarını gidereceğim.
Orada sigorta geçerli mi? Yani çiftçinin sigortası bu da çok önemli çünkü.
Şimdi ben Tarsim Genel Müdürü'yle çok kısa konuşmuştum. Bundan 5-6 sene önce bir 2 dakika ancak konuştum. Bizim topladığımız prim ödediğimiz sigorta bedelinin 3'te 1'i ancak diyor.
Ha.
Bu sürdürülebilir değil.
Tabii.
Şimdi dolayısıyla bunu tabii dinleyenler hiç sevmeyecekler. Ama kirazın kilosunun 520 lira olması lazım. Bütün sene boyunca. Yani öyle 200'e düşmeden.
Evet.
Domatesin 150 lira olması lazım gibi. Evet, nefret ettiniz benden biliyorum. Ama şimdi bir kere çiftçi para kazanmalı. Yani çiftçi zengin olmalı demiyorum ama bu işi bırakıp gitmeyecek kadar para kazanmalı en azından.
Kurnaz, peki tüketiciye ürün ulaştığında ki bu astronomik fiyatı çiftçinin kazancını zarara dönüştürmeyecek şekilde çiftçinin kazancı kalması koşuluyla aşağıya çekebilecek mekanizmalar mümkün değil mi?
Mümkün. Şimdi oraya geleceğim esas. Burada evet don korkunç bir problemdi. Kayısı ama yani ben size şöyle söyleyeyim. Ben 2017'ydi sanıyorum. Şeyde konuştum, Malatya'da konuştum. Dedim ki yavaş yavaş kayısı üretimini Sivas'a doğru kaydırmanız gerekiyor.
Mesela?
Buralarda kayısı olmayacak. Çünkü don vuracak bunları. O noktadaki belediye başkanı işaret etti birine. Ya hocamız burada kayısı olmayacağını söylüyor. Kendisine birazcık kayısı hediye edelim dedi. Bana şöyle bir teker kurumuş kayısı getirdiler. Koltuğumun altına verdiler. Ondan sonra ben uçağa bindim. Gittim ve uçağa doğru giderken sabah erken bütün kayısı ağaçları çiçek açmış ve arabanın sıcaklığı -3 dereceydi. Şimdi yani bu gözümüzün önünde çok bariz, belli başımızdaki ağır bir problem.
Yani sıcaklık o zaman yıllık sıcaklık profili öyle bir yerler olmalı ki çiçeklenmeyi geç yapması lazım kayısının, doğru mu?
Evet.
Evet.
Çiçeklenmeyi geç yapması ama meyve vermeyi de hızlandırması gerekiyor.
Hızlandırması evet.
Çünkü bu sefer de yazın sıcakların vurmaması.
Aynen. Yani kavruluyor bu sefer.
Şimdi burada görev devlete geliyor.
Tabii.
Yani devletin bütün bu araştırma merkezlerinin bu şartı sağlayacak kayısı ıslahı yapması gerekiyor. Bu kadar. Yani devlet başka bir şey yapmasa da olur. Yani çiftçiye sağlayacağı bu. Yalnız maalesef şunu gördük. Çiftçi hangi soruyu sorarsa sorsun. Bu araştırma merkezi yetkilileri evet biz o konuyu çalışıyoruz diyorlar. Çalışmalarımız sona erdiğinde size bilgi vereceğiz. Anlıyor musun? Biz de araştırmayı böyle yapıyoruz. Ama şu var. İklim değişikliği bizim araştırma merkezlerimizin çalışma hızının 3-4 katı üstünde bir hızla ilerliyor. Bu çok kötü bir şey. Yani bizim buna çok daha yüksek efor harcayıp çok daha hızlanmamız gerekiyor.
Belki mükemmel çözümler değil.
Tabii ki.
Görece daha az mükemmel, evet. Daha iyi çözümler ama hızlı çözümler lazım.
Hızlı çözümler gerekiyor çiftçiye.
Çünkü çok ciddi şekilde artık bu kötü olayların yansımalarını görüyoruz. Yani şöyle, ekonomide de diyorlar ya, siyah kuğu hiç beklenmeyen felaket.
Evet.
Ama bu gri gergedan, gergedan geliyor.
Evet.
Tamam mı? Gergedan bir de hızlı geliyor. Yani gergedan hatta geldi. Yani iklim değişikliğinde ben şimdi bakıyorum literatüre. Ben şöyle söyleyeyim sana. Benim görüşüm 2 derecelik artış bile artık olur şey değil. Ben senin kadar bilmiyorum.
Dur. Bunu tercüme et.
Yani şu anda Paris Agreement'ın, Paris Anlaşması'nın söylediği şey, biz 2 derecede sınırlayacağız ama tercihen 1,5 derecede tutacağız. Çünkü sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz. Fakat 1,5 derece artık geçiliyor. Yani 1,5 derece amiyane tabiriyle hikaye oldu.
Geçildi.
Öyle kabul edelim. Yani öyle gidiyor. Ama artış öyle gösteriyor ki 430 ppm'e çıkmış karbondioksit. Metandaki artışa geçen de baktık. Metan 2 katına çıkmış. Şimdi böyle giderse 2 dereceyi de tutturmak artık çok çok zor. Artık işte 5 sigma belki. Ben öyle görüyorum.
Evet, haklısın.
Yani, sen nasıl görüyorsun?
Şimdi şöyle, yani hep söylenen 1,5 derece çizgisini yaklaşık 2035'te geçeriz falan. Yok, hayır. 1,5 derece çizgisini geçtik.
Geçtik canım.
Ve 2030'a kadar herhangi bir senenin 2 derecenin üstünde sıcak olması ihtimali bile yüksek.
Evet, halbuki o 2015'te bakıldığında oldukça düşüktü. Öyle değil mi?
2040'lar, 2050'ler deniyordu.
Aynen. Overshoot yapacak, 2100'de gelecek 2 dereceye deniyordu.
Çünkü insanlık hiçbir şey yapmıyor bu konuda.
Pratikli hiçbir şey yapmadı, evet.
Evet. Şimdi yani tarım konusunda oturup konuşacak olsak korkunç şeyler var. Yani çiftçi neyi biliyor, neyi bilmiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Son kapatırken biz bir proje daha hazırlıyoruz şu anda. Bu TÜBİTAK projesi olacak. Ve bu projenin içerisinde hani konuya çok fazla girmeyeyim ama ben devlet kuruluşlarının hiçbirini almayı düşünmüyorum. Yani bu araştırma kuruluşları, bunlar bizim ihtiyacımızın çok altında bir hızla çalışıyorlar. Ve devlet bu. Ama çiftçilerle konuştuğumuzda canavar gibi çiftçiler var.
Yani bilgiye aç çiftçiler ve senin ürettiğin bilgiyi anında kullanacak, ona adapte olacak yetkinlikte ve istekte çiftçiler diyorsun.
Bir adım daha ötesi bu dediklerine. Adama diyorsun ki ya peki şunu denedin mi? Ha, onu denedim, bak şuradaki tarlaya onu ektiğimde
çok iyi.
Şu oldu. Buraya şunu yaptığımda bu oldu. Adam yani deneysel olarak bu söylediklerimizin çoğunu deniyor. Onun için böyle çiftçilerden oluşan bir danışma kurulu kuracağım ben. Hiç öyle devlet yetkilileri falan filan değil. Büyük birileri olmasına gerek yok. Çiftçi çünkü tarlada bu işi yapıyor ve biliyor. Ha, hepsi mi değil? Ama içlerinde kafası çalışan canavar gibi. Hatta bir tanesi geldi. Hocam dedi, ben doktora yapıyordum. Doktorayı yarıda bırakıp köyüme döndüm bu iş için falan. Yani
bravo.
Bu seviyede insanlar var. Ve bu insanlarla birlikte savaşmak zorundayız. Yani hiç bilmeyeni de var. Arada işte senin dediğin gibi ürün toplamaya geleni de var. Ama canavar gibi orada 24 saat ürününün başında korkunç çalışanı da var.
Ben acizane şunu büyük bir güvenle söyleyebilirim ki çiftçiye de, yani genel çiftçi nüfusuna bu bilgileri en iyi yayabilecek kişiler de yine çiftçiler abi.
Çiftçilerdir. Çünkü çiftçinin bir numaralı şikayeti don, mon, para, mara falan değil. Bizimle kimse ilgilenmiyor diyorlar.
Al işte.
Şimdi devletle konuştuğunda devlet diyor ki, aa bizde bilmem kim gitti işte bilmem ne. Çiftçi diyor ki, abi buraya sadece ceza kesmeye geliyorlar. Yok şu tarım ilacını kullanmışsın, al sana bu kadar ceza. Bilmem ne yapmışsın, bu kadar ceza. Devlet sadece denetliyor diyor. Bize destek olan hiçbir şey yok. 20 tane köyde hiç kalkıp evet biz devlet hep buraya geliyor ve sanmayın sadece devlet. Ziraat Mühendisleri Odası için de aynı şeyi söylüyorlar. Yani bizim düşman olmadığımızı anladıkları andan itibaren cancağır kuzu sarması olduk çiftçiyle. Siz İstanbul'dan kalkıp gelmişsiniz buraya, devlet nerede noktasındalar.
Bir de şöyle bir şey var. Bizde şöyle bir tehlike de olabilir. Yani mekanizmayı ben olsam, ben bir proje takımı kuruyor olsam, senin yaklaşımın gayet güzel. Yani çalışmak isteyen, yetkinliği olan, adapte olabilir çiftçilerden oluşturmak grubun bir kısmını, bir kısmını bilim insanlarından, çünkü onlar bilgiyi üretecek ve çiftçiyle beraber
evet,
döngüsel olarak, yani çevrim, sen söyleyeceksin, ondan feedback gelecek, sen söyleyeceksin vesaire, ondan sonra da bilginin yayımını o çiftçilere yaptırmak.
Evet.
Yani beraber, çünkü onlar da çiftçi. Onlar tarlada çalışanın derdinden en iyi anlayanlar, çünkü onlar da çalışıyor.
Evet, kesinlikle.
Evet. Oo, dakikamız çok olmuş Kurnaz'cığım.
Çok konuştuk. Evet.
Evet. Herkese teşekkürler dinlediyseniz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine söyleyelim. Biz bu kaydı yaptıktan sonra Yaşam Bilimli'ye gönderiyoruz seslerimizi düzelsin diye. Yaşam Bilimli bizim seslerimizi düzeltiyor ama hangi çerçeve düzeltiyor? Artizan grup var. Bizim Özge'miz var. Zehra Peker. Onun sayesinde diyelim. Aslında onun tasarımıyla biz buradayız. Ona teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler diliyoruz. Gelecek programda ne konuşacağımız belli aslında. Biraz hidrojene devam edeceğiz.
Evet.
O tabii bu kadar güncel değil ama güncelleştirmeye çalışacağız.
Tamamdır.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.